Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Bahadır Acuner. Bugün savunma ve havacılık konusunda değişik bir konuya değineceğiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var kanalımızda. Füzelerden bahsedeceğiz. Bugün Rize'den Tayfun füzesi atıldı. Bu füzenin gerçekten Türk havacılık tarihi açısından bir mihenk taşı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu ben sizlere söylemeyeceğim. Konuğumuz söyleyecek. Konuğumuz da bugün füzeler konusunda Türkiye'de başvurulan bilinen kaynaklardan Sayın Hakan Kılıç. Sevgili Hakan Kılıç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi bu hakikaten Türk havacılığı için bir mihenk taşı ama bunun ayrıntılarını sizden dinleyelim isterseniz. Neden bu kadar önemli Türk havacılığı ve savunma sanayi için?
Aslında çok ayrıntılara vakıf değiliz. Yani özellikle balistik füze programları çok kozmik şekilde, çok gizli şekilde ilerliyor. Çok da fazla açıklama yapılmıyor. Yani füzeyi attık, bazen menzili söyleniyor, bazen söylenmiyor. İşte hedefi vurdu. Bu önemli gelişme. Ama tabii biz hani bir konuda belli bir konuda sürekli araştırıp şey yapınca artık yorum yapabiliyoruz. Yani dediğiniz gibi bu çok önemli bir yapı taşı. Çünkü daha önceden Bora vardı biliyorsunuz. Şimdi bu aracın üzerinden atılan Bora füzesi vardı. Şimdi bu Bora füzesi 300 kilometre menzilliydi. İşte ihraç versiyonu Kaan 280 kilometreydi. Bu şeyden dolayı füze rejimi, kontrol rejimi MTRC'den dolayı, füze teknolojileri kontrol rejiminden dolayı 280-300 kilometre. Yani kısa menzilli bir balistik füzeydi. Yani short range ballistic missile, kısa menzilli balistik füze. 0 ile 1000 kilometre arası olan menzillerden bahsediyoruz. Fakat sonra Tayfun füzesi atıldı ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan geçen sene galiba ilk atıldığında 561 kilometre gibi bir kilometre telaffuz etti. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Sinop'tan atılmıştı. Şimdi ben buradan işi yorumlarken, daha doğrusu bu test atışını yorumlarken bazı çıkarımlar yaptım. Mesela niye Rize'den atıldı? Şimdi sosyal medyada ve bazı yerlerde 800 kilometre menzille atıldığı gibi çeşitli bilgiler var. Hani doğru mu yalan mı bilmiyorum tabii ki. Ama şimdi Tayfun füzesinin şekli Bora füzesine göre baktığımızda daha farklı. Yani biraz daha özellikle bakın dikkat ederseniz arka kanatçıklar videoda da gözüküyor. Roketsan'ın paylaştığı videoda, TRT Haber'in paylaştığı videoda arka kanatçıklar daha böyle oynar kanatçıklara sahip. Gövde biraz daha kalın kısa bodur değil ince uzun yapıda biraz daha. Yani füze belli ki manevra kabiliyeti çok daha fazla. Yani manevra derken bu havadan havaya füze değil. Ama şöyle bir şey söz konusu. Şimdi cep mesafesi denen bir şey var. Bu da dairesel sapma oranı demek. Videoda dikkat edin. Denizdeki hedefi tam vuruyor. Sinop'tan atıldığını farz edelim. Çünkü biliyorsunuz bütün füze atışları Türkiye'de genelde Sinop'tan yapılıyor. Orada bir test sahası, atış yeri var en azından. Şimdi Kenya'da uzay istasyonu, daha doğrusu uydu fırlatma istasyonu. Somali'de özür dilerim. Somali'de kuruldu. Şimdi Somali'de kurulmasının sebebi de şuydu. Somali'nin hemen doğusunda denizin olması. Yani fırlatıldıktan sonra kademe motorlarını karada herhangi bir yerleşim yerin üzerine değil de denize düşürebilecek olması. Yani Türkiye'nin İran sınırında deniz yok. Yani doğusunda deniz yok. İzmir'den ateşlediği zaman, uydu fırlattığı zaman bunun orası seçilmesi oydu. Televizyonlarda kimse bunu anlatmadı. Kimse bu konuda bunun sebebini açıklamadı ama esas sebebi bu. Yani İzmir'den füzeyi fırlattığınız zaman 3 tane kademe motoru varsa İç Anadolu'ya düşer. Çünkü dünyanın dönme yönü de var. Doğuda bir denizimiz yok. O yüzden Somali uygun. Şimdi biz bir Somali'de test edebilirdik. Bir de Sinop'ta. Şimdi bunu Rize'den test ettiler. Demek ki gerçekten burada 560 veya ifade edilen sosyal medyada sağda solda yazan bir 800 kilometre gibi bir şeyler bulundu ki. Çünkü Rize'den şeyi atabilirsiniz bunu. Marmara'ya yakın. Yani Karadeniz'in, Türkiye'nin Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzeyinde herhangi bir hedefi. Ama Sinop'tan attığınız zaman Rus veya Ukrayna şeyine çok yaklaşmış olursunuz. Demek ki orada bir mesafeyi test etmek için birazcık o taraftan attılar diye tahmin ediyorum ben. Sonuçta 1000 kilometrenin altında bir menzilli olan yani SRBM'i olan bir balistik füzeden bahsediyoruz ama gördüğüm kadarıyla füzede çok ciddi bir cep mesafesi yani dairesel sapma oranında iyileşme var. Yani 10 metrenin altında orada gördüğünüzde. Belki de tam isabetli.
Peki balistik füze derken diğer füzelerden balistik füzelerin farkı ne? Biraz da onu bilmeyenler için anlatalım.
Şimdi balistik füzeler diğer füzeleri göre çok büyük gövdeli, çok büyük harp başlığı taşıyor. Yani 500 kilo, İran'da mesela 1000 kilo, 1 ton balistik harp başlığı taşıyan balistik füze de var. Yani esasında balistik füzeler nükleer harp başlığı taşıyanlar ve konvansiyonel taşıyan harp başlığı taşıyan iki tür harp başlığı taşıyorlar. Ama balistik füzede olay şu, durdurulması çok zor. atmosferin hemen altında veya 120 kilometre üstüne çıkarsa egzoatmosferik ortamda menziline göre bir parabol yörüngede ilerliyor ve balistik füzenin reaksiyon süresi çok az. Yani fırlatıldıktan sonra çok hızlı gittiği için tepe noktasına çıkıp oradan yer çekmeye devam ettiği için düşmana savunma yapmak için çok az zaman veriliyor. Yani dünyada balistik füzeyi durdurmak çok zor. Antibalistik füze sistemleri balistik füze sistemlerinin daima önünde. Yani bunu Amerikan, Rus, Çin'i fark etmez. Dolayısıyla balistik füzeyle mesela işte atıldı Yunanistan'ın bütün adalarını ve bütün Yunan topraklarını bir etki alanının altına almış oluyorsunuz. Ama seyir füzesi, evet seyir füzesi alçaklı irtifadan uçtuğu için, düz uçuş yaptığı için radarları görünmesi daha zor, bulunması daha zor. Ama seyir füzesinin harp başlığı küçük, kendisi küçük. Balistik füze fırlattığınız anda karşı tarafta eğer sensör kapasitesi varsa, yani büyük dev erken uyarı sistemleri, radar sistemleri, işte bu Amerika'da falan bilirsiniz, varsa ya da İsrail'in Grimpen radarı gibi bizim milli radarımız var, yine Airst radarı, onun gibi radarlar varsa tespiti kolay ama durdurması zor. Yani görseniz bile çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yani antibalistik füze sistemleri çok zor sistemler. Yani İsrail, Amerika, Japonya'da mesela bu konuda çok ileri ama mesela Rusya'nın bile doğru düzgün bir antibalistik kapasitesi yok. İşte Çin biraz ilerlemeye çalışıyor. Dolayısıyla siz 500 kilogramlık bir harp başlığını hiç kimsenin durduramayacağı bir şekilde göstere göstere atmış oluyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela Irak hedefse Güneydoğu'ya konuşlandırdığınızda 800 kilometrelik menzili bütün Irak'ı etki altına alabilirsiniz.
Evet.
Yunanistan hedefse İzmir'e konuşlandırabilirsiniz. Bir de burada önemli olan bu balistik füzelerin mobilitesi. Yani bakın o kamyonun üzerine mesela bu atılan Tayfun da şeyin üstündeydi. Bir BMC yapımı bir aracın üstündeydi. Yerli araç. Bu Tayfun'un üzerindeki MZKT serisi. Belarus yani Beyaz Rusya'dan satın alınmış. Onu zamanında Almanlardan almak istedik. Biz kamyonda Türkiye'de çok şey yapıldığı halde. Almanlar mesela daha bu 2014'lerden 2013'lerden bahsediyorum. Çünkü füze o zaman envantere girmiş. Bu MTRC'ye den dolayı ne olur ne olmaz 300 kilometreden menzilli yaparız ve dolayısıyla onlar da onunla ilgili bir ekipman bize vermiş olabilirler diye vermemişler. Biz de gittik Belarus'tan aldık. Şimdi onun BMC yapımı yani yerli yapımı olan bir araç da yapıldı ki o aracın arkasında çok fazla ekipman var. Yani öyle basit bir kamyon değil. Sadece o füzeyi taşımak amacıyla. Füze öyle çok ağır bir şey değil. Yani onu 8x8 herhangi bir araçla yapabilirsin ama arkada atma sistemleri, o enerji sistemleri belli şeyler var. Şimdi onun yerlisini de yapmış oldular. Dolayısıyla biz hani geçenlerde açıklama yapıldı ya Türkiye'nin 2000 kilometre üzeri işte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış. Uzun menzilli füze projesini hızlandırdık. O konuda destek olacağız yani hızlandıracağız diye. Bu onların Tayfun işte onların bir alt basamağı. Yani henüz biz MRBM yani orta menzilli balistik füze. Yani 1000 kilometre ile 3000 kilometre arası menzilli olan balistik füze şeyini henüz test atışı olarak geçmedik. Şimdi bu konuda ben söyledim de çok fazla ya ne biliyorsun yapılıyordur belki vardır. Tamam var olabilir bir şeylerin altında ama henüz kimse atmadı. Yani dünyada gizli füze deneyemezsin yani. Yani ister Somali'de dene, ister Taklamakan Çölü'nde Çin'de dene, ister Amerika'da 51. bölgede dene, isterse git Rusya'da Sibirya'da dene. Yani füzeyi attığın anda herkes görür. Yani herkes anladım. Derken gelişmiş ülkeler.
Tabii.
Ama biz şu anda bu SRBM'nin sınırına yaklaşmışız gibi tahmin ediyorum ben yani. Çok da böyle bilmeden konuşmak istemiyorum.
Anladım. Peki şöyle bir soru akla geliyor. Biz niye böyle bir anda böyle bir füzeye ihtiyaç duyduk? Var mı bizim silahlı kuvvetlerimizin böyle bir füzeye? Yani çok da Türkiye dışarısında uzak menzillerde herhangi bir müdahalemiz mi söz konusu? Yoksa işte acaba böyle bir tehdide karşı kendimizi diş göstermek amacıyla mı yapıyoruz bunu? Bunun amacı ne olabilir?
Aslında bir anda değil. Tam tersine çok geç kaldık. Şimdi İran 80'lerde başlamış. İran-İslam devriminden sonra. Bakmış ki ben konvansiyonel silahlarla bölgenin en güçlü ve en modern hava kuvvetleri olmasına rağmen İsrail'den bile o tarih itibariyle güçlüyken ben artık kimseden silah alamayacağım diye balistik füzeleri yönelmiş. İran-Irak tarafında Saddam'ın füzeleri de özellikle çok fazla teşvik etmiş onları. Irak'ın ki çöl kalkanı harekatında işte Körfez Savaşları'nda yok edildi. Ama İran o teknolojinin üzerine çok ciddi bir balistik füze altyapısı yaptı. Rusya zaten balistik füze cenneti. Dünyada balistik füzede iki büyük güçten biri. Şimdi Çin'i de sayarsak 3 diyelim. Tamam Suriye'de 600 kilometre menzilli Suriye rejiminde şeyler vardı bu. R-17'ler vardı şeylerin Ruslardan kalma. 500-600 falan. Yunanistan'da bizdeki gibi MLRS'e çok damlı topçu roketleri var 300 kilometre. Yani ciddi bir balistik füze tehdidi değil Yunanistan, Bulgaristan ama bizim dünyadaki tek yani başımızın belaya girebileceği ülke Yunanistan ve Bulgaristan değil. Şimdi İran var, Rusya var. Yarın için başka bir ülke olabilir, Orta Doğu'da olabilir. İsrail'in mesela ICBM'leri var ve nükleer harp başlıklı. Yani biz aslında bunu şöyle görmemek lazım. Hangi ülkeyi vuracağız? Şimdi bu mantıkla yapılıyorsa zaten yanlış yapılıyordur. Yani biz şunu yapalım da burayı vuralım. Böyle değil. Yani burada amaç şu. Şimdi bir savaşa girdiğiniz veya bir caydırıcılık sunacaksınız. Karşı tarafa nasıl ki biz F-16 alıyoruz, işte F-35 almak istedik. İşte bir füze sistemi aldık gittik başka bir füze sistemi. Karşı tarafa benim sana savaşta müdahale edebilecek insansız, risksiz ve senin durduramayacağın başka silahların var şeyini de vermek. Yani Yunanistan'da bir Karda krizi çıktığında Yunanistan artık şunu biliyor ki oradaki bütün adalar Atina dahil hepsi bizim füze menzilimiz içinde. Ve Yunanistan'daki Patriot'ların yani özellikle onlar da eski model bunları durdurma imkanı çok zor. Yani çünkü evet. Balistik füze yani Patriot Pak-3 MSU olması lazım onlarda veya bir TEHAT olması lazım. Şimdi bu burada sana bir güç çarpanı oluyor. Yoksa biz çok geç kaldık aslında. Hatta biliyorsunuz batılı kaynaklarda yazıyor. Bu Çinli Varyak uçak gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiğinde Türkiye'de nasıl haberler yapıldı? 1 milyon tane Çinli turist gelecekmiş bir sonraki yıl. Evet. Ben o zaman da üniversitedeydim. Ya dedim böyle saçma sapan şey mi olur? 1 milyon tane turist gelecek diye gemiyi geçirdiler. Ruslar biliyorsunuz yapamamış. Yani o gemiyi ekonomik sebeplerden dolayı Çin'e sattı. Çin'de eğlence, kumar, otel gemisi diye o statüyle boğazlardan geçirdi. Çünkü boğazlardan uçak gemisi geçmesi yasak ya Montreux Sözleşmesi'nde. Evet. Üçüncü bir ülkenin. Sonra 1 milyon turist gelmedi tabii. Ama yıllar sonra biz bunu şeylerde gördük ki Amerikan medyasında, özellikle savunma medyasında işte bu B611 balistik füze teknolojisi verilmiş Türkiye'ye Çinliler ve Amerika'da tabii buna razı olmuş. Çok olay da çıkarmamış. Ve Türkiye o tarihte başladı işte. O noktadan başladı. Yani biz 2000'li yıllardan hatta daha öncesinde Toroslar falan çok önceden gelmiş bir sistem bu ve biz aslında geç kaldık. Geç başladık ama hızlı ilerliyoruz.
Anladım.
Fakat rakiplerimiz kadar hızlı ilerleyemiyoruz. Bunun sebebi de şu. Şimdi burada hani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Tabii. Bizim Roketsan çok iyi çalışıyor. Herkes çok iyi çalışıyor. Millet yani, siyasi irade falan her şey arkasında ama biz kendi yağımızda kavruluyoruz. Çünkü füze teknolojileri kontrol rejimi diye bir şey var. Dünyada 36 tane ülke bunun içinde. Buna göre 500 kilometreden daha yukarı, 300 kilometreden daha yukarı menzilli seyir füzesi, balistik füzeyle ilgili ekipman, onları atacak herhangi bir lançer, herhangi bir şey, hiçbir şey birbirine satamazsın. Bu 36 ülkenin içinde imza atan ülkelerden biri de biziz. Bu bir antlaşma değil. Yani buna biz imza attık da alırsak kimse bize bir şey yapamıyor. Müeydesi yok. Ama o zaman diyor ki sen MTRC'den çıktın ya bir daha sana şunu şunu şunu şunu şunu satmayacağım diyor. Veya buna rağmen Suudi Arabistan balistik füze satın aldı. Amerika hiçbir evet. şey demedi. Onlar da MTRC'de. O ayrı da çift standart dünyanın her yerinde o ayrı.
Her yerinde
şimdi
var.
Böyle olduğu için biz kimseden füze alamıyoruz. Yani şimdi İran'ın füze teknolojisinin arkasında Kuzey Kore, zamanında Rusya hatta Çin'in verdiği destek var. Özellikle Kuzey Kore ile çok ciddi bir destek oldu. Kuzey Kore'nin arkasında Rusya ve Çin var. Hı hı. Şimdi Pakistan Hindistan'la rekabet halinde ama Çin'le Hindistan'ın arası çok kötü olduğu için Pakistan da yine Çin'den yazılı bir kaynakta görmesek bile tabii olarak düşündüğümüzde teknoloji transfer etmiş olabilir. Ama bizde füze konusunda teknoloji transfer edecek kimse yok. O yüzden biz kendi yağımızda kendi kendimize şey yaptığımız için yani İran bugün 3000 kilometre menzilli balistik füze yapıyor ama bizim onu bulmamız çok daha uzun sürecek. Çünkü bize kimse yardım etmiyor. Mesela anladım. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ukrayna'nın ayrılmasından sonra bu Budapeşte referandumundan sonra Ukrayna'da bir sürü füze teknolojisinde konusunda mühendisleri Kuzey Kore kaçırdı. CIA bazılarını son anda yakaladı. İran'a motor satmaya kalktılar. Biz mesela hiçbir şey yapamadık. Mesela bir Ukrayna haber ajansında şöyle bir haber vardı. Savunma medyasında Türkiye mesela zamanında bu SS-18'lerin motoruna talip oluyor. Amerika izin vermiyor. Ukrayna baskı yapıyor. İran'da talip oluyor. Ukrayna'dan ona da Rusya izin vermiyor. Yani engellemişler. Ya biz evet. şu anda gidip de bir Batı ülkesinden balistik füze teknolojisinin motorunu şunu bunu alamıyoruz yani. O yüzden tamam. kendi yapacağız ama hızlı gidiyoruz yani.
Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani kendi yağımızla kavrulmamız güzel bir konu ama dediğiniz gibi biraz da bizi belki de rekabetçi açıdan dezavantajlı hale getiriyor. Ama dediğimiz gibi de yine de yapılan işler gerçekten takdir edilecek işler. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Kanalınız bu arada sizin de YouTube kanalınız var. Bütün arkadaşları evet. oraya da yönlendirelim.
Yeniden canlandırdım. Onlarda, herkesi bekliyorum.
Evet, o konularda daha ayrıntılı, daha derinden bilgiler almak istedikleri takdirde sizin kanalınıza da gelebilirler. Buraya alta linkini de koyarım ben aynı zamanda. Zaman zaman bizim kanalımıza da gelin. Burada da sohbetlerimize devam edelim, olmaz mı?
Tabii benim de şöyle yani özellikle sivil havacılık taşımacılıkla alakalı birkaç soru vardı aklımda. İsterseniz başka bir yayında onları da şey yapalım. Şimdi sizi
Süper olur.
bulmuşken geçenki bu kazalarla ilgili zaten çok süper videolar yaptınız. Onları zaten seyrettik. Hani soramadan biz zaten cevabını aldık ama mesela genel böyle havacılıkla ilgili birkaç şey var aklımda. İnşallah bir ara tekrar bir program yaparsak onları da size soracağım.
Onları da sizin kanala gelip misafir
Bakalım.
olduğunuzdan anlatayım.
Bakalım
Karşılıklı böyle şey yapalım.
sizin kanalın konusu için de onlar daha çok ama ben illaki bir şeyler bulurum size bizim kanalda da ilgili
Tamam.
yani tamam.
Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim
Ben
zamanınız
teşekkür
için.
ederim.
Arkadaşlar bugün Tayfun füzesini ve Türkiye'nin füze teknolojisiyle ilgili geliştirmiş olduğu, yapmış olduğu gelişmeleri konuştuk. Sayın Hakan Kılıç bizim konuğumuzdu. Zamanında beraber Cockpit Aero'da beraber yazılar yazıyorduk. Şimdi de burada artık kendi kanallarımızda birbirimizi konuk alarak devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi havacılık konularında ve savunma sanayi konularında da kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız bundan sonraki yapacağımız yayınlardan haberiniz olur. Hepinize yepyeni bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.